Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Deli İbrahim Divanı. Yazarı Ahmet Büke. Türü roman. Can Sanat Yayınları, 1. basım 2021, 3. basım Şubat 2022. ISBN numarası 978-975-07-5540-8. Bu kitap 204 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ağustos 2022. Kurum telefonu 6.0312-363-7746. Arka kapak. Fabrikanın bacasının tüttüğü ilk gün başladılar can almaya. Dişlerine kan değmiş kurt sürüsü gibi denize daldılar. Yaş almış demediler, küçük demediler, yavrulama zamanı demediler. Köstencenin göğü yağ kokusuyla doldu. İnsanlar öğürerek gezer oldu. Süngüyle vurmak başka ama tüfekle avlanmak dayanılır değildi. O tarraka, o gümbürtü, dağlara kaçtım kaç defa, mağaralara girdim. Solucanlarla, çıyanlarla geçirdim günlerimi. Ama sabah olup gün doğunca o sesler yine her yanı tutuyordu. Deli İbrahim Divanı, öykücülüğümüzün yaşayan büyük ismi Ahmet Büke'nin romanda da ne kadar mahir olduğunu gösteren, uzun yıllar akıllarda kalacak, konuşulacak bir eser. Ege insanının doğayla, tarihle, efsanelerle beslenen hayatı, coğrafyamızın kangren olmuş adaletsizlik, gelir eşitsizliği sorunlarıyla harmanlanıyor. Bir ada ve deniz hikayesi olarak biçimleniyor. İzmir'in de yer yer karakter olarak belirdiği bir dönem romanı olan Deli İbrahim Divanı, deniz edebiyatımızın klasikleri arasına girmeye aday. Ahmet Büke, 1970'te Manisa'nın Gördes ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gördes'te, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Bir süre ODTÜ Jeoloji Mühendisliği'nde okudu. 1997'de 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Öyküleri Adam Öykü, Ünlem, Patika, İmge Öyküler, Özgür Edebiyat, Eşik Cini, Notos Öykü, Yeni Yazı, Sus, Har gibi edebiyat dergilerinde yayımlandı. 2004'te İzmir Postası'nın Adamlarını, 2006'da Çiğdem Külahını, 2008'de Aldı Mavide'yi, 2008 Oğuz Atay Öykü Ödülü, 2010'da Kumru'nun Gördüğünü, 2011 Said Faik Hikaye Armağanı, 2011'de Ekmek ve Zeytini, 2012'de Cazibe İstasyonu'nu, 2014'te Yüklüğü, 2019'da Varamayan'ı yayınladı. Dirilirler, dirilirler, gelirler, huzur-i mahşerde divan dururlar. Karacaoğlan. Gördesli rehberin anısına. Boz. Ayağı çap bir attı zaman. Osmanlı askerliğini İstanbul 1. Ordu Komutanlığı'nda Selimiye'de yapmıştı. Acemiliği bitince onu ordu rezervi diye geçen 3. süvari tümenine verdiler. Sabah akşam atları tımar ettikten sonra kuyruk örmesi, ince uzun parmakları atlara gösterdiği özen ve yakasında her daim taşıdığı iğne iplik nedeniyle İzmirli bölük komutanı yüzbaşının dikkatini çekmişti. Bir gün yüzbaşı aniden ahırlara çıkıp geldi. "Asker, sen mesleğini söyledin mi acemi ocağında?" Osman esas duruşta karşı duvarlara bakıp susmuştu. ''Yok, kızmayacağım. Zaten evraklarına baktım. Şimdi senden de duyayım.''
''Komutanım, ben biraz dikişten anlarım.''
''Terzisin yani.'' Osman daha bir sıkı sarıldı esas duruşuna, cevap vermedi. ''Kadın elbisesi de bilir misin?''
''Gelir elimden.''
''Mantoluk kumaş alsam becerebilir misin?''
''Kumandanım, uygun patron kalıbı dikiş malzemesi olursa eğer.''
''Onlar kolay. Ölçü almak gerekir değil mi?''
Osman başını çevirip yüzbaşının gözlerinin içine baktı. En karanlık ve en aydınlık zamandı şimdi.
bir kadere karar verme anıydı sanki.
Evet komutanım, eğer bedene oturacak bir manto isterseniz ölçü almak şart.
Yüzbaşı hiç konuşmadan arkasını dönüp gitti. Osman ne kadar beklese de tümenin terzihanesine alınmadı. Bölükçü de bir daha görülmedi ahırların orada. O yine sabah ve akşamları tımar işindeydi. Bir ay sonra yüzbaşının postası geldi. Bölük komutanı odasına çağırıyordu.
Koşarak gitti, kapı hafif aralıktı. Tıklatıp içeri baktı, gel işaretiyle girdi. Kısa künye ve esas duruşla bekledi.
Al bakalım, oku şunu dedi yüzbaşı.
Osman hafif hafif titreyen parmaklarıyla içinden mırıldanarak kağıda baktı.
Kıymetli eşim, üst komşumuzun akşam sanat okuluna giden kızı yardım etti sağ olsun. Bütün ölçülerimi aldık. İstediğim kalıbı da birlikte bulup seçtik. Hakeza kumaşı da sizin yolladığınız parayla Kemeraltı'nın en iyi kumaşçısı Artidi Bey'den aldım. Hepsini yolluyorum. Aramızda geçen bunca hadiseden sonra hala beni düşünüyor olmanıza, hatta gelen kışı düşünüp bu mantoyu hayal etmenize de ne desem bilemiyorum. Kalbimi bir başkasına kaptırmam. Ne kadar istesem de bundan kendimi alamam. Size açılmam, beni her halimle kabul etmeniz. Keşke zamanı tersine çevirebilseydim. Keşke bu çaresiz aşka düşmeseydim. Sizi ve kendimi bu kadar acımasız bir çavlanın içine atmasaydım. Ama hepsi için artık çok geç. Geçirdiğimiz güzel zamanların hakkı için şunu da size söylemem gerekir ki çok mutluyum. Ölesiye kederler içinde olmayı Allah'tan isterdim ama içim içime de sığmıyor. Ve sizden son kez rica ediyorum, bana kim olduğunu sormayın, söylememe imkan yoktur. Elbette sizin istediğiniz zaman ve şartlarda evliliğimizi bitirmeye hazırım. Daha önce de bunu söylemiştim. Bunun bir an önce olmasını da niyaz ederim. Aynur. Osman bembeyaz olmuştu. Yüzbaşı ise masanın üzerinde sarı kağıdı yırtılarak açılmış paketteki kumaşı inceliyordu. Neden sonra başını kaldırdı.
Yan odaya bir masa koydurttum. Terzihaneden malzemeler gelecek. Portatif bir sefer yatağı da var. Yemeğini benim posta getirecek. Artık ahır ve nöbet yok. Gece gündüz buradasın bundan böyle. Şu mantoyu bitir bakalım dedi.
Osman'ın o saatten sonra günleri farklı akar olmuştu. Sabah yine kalk borusuyla uyanıyordu ama koşarak erat helasına gitmesine gerek yoktu. Tümen binasındaki temiz lavaboları kullanabiliyor, sinek pisliği birikmemiş aynalarda kalın kaşlarını, gaga burnunu ve sert dudaklarını süzebiliyordu. Komutanın postasıyla birlikte arka bahçeye çıkan sahanlıkta kahvaltısını yapıyordu. Herkes eğitime ya da işlerine seyirtirken o küçük odasına gidip kumaş ve ölçülere gömülüyordu. Odaya bir de terzi prova mankeni gelmişti. Onu pencerenin yanına güzel ışık alan bir köşeye yerleştirmişti. Kestiği kumaşları arada gidip üzerine koyuyor, iğneleyip dikiş yerlerini belirliyordu. Bir defasında kendine engel olamamış, tek ayaklı ahşap mankene sarılıp ''Ah Leyla, ah!'' demişti. Ansızın kapı açılıverdi.
''Emret komutanım!''
''Rahat!'' dedi yüzbaşı. Yürüyüp masaya geldi. Makaslara, boşlanmış mezuraya, iğneliğe, kumaş parçalarının arasına yuvarlanmış dikiş yüksüğüne baktı.
''Nasıl gidiyor?''
''Gayet iyi komutanım.''
''Ne zaman biter?''
Osman'ın askerde ilk öğrendiği şey verilen işi yavaş yapması gerektiğiydi. Ne kadar iyi iş çıkarsam da gereğinden hızlı bitirirsem beğenilmezdi.
Komutanım, akşamları ışık altında işlemek istemiyorum. Ne olur ne olmaz gözümden kaçar bir hata olur. O yüzden sadece gün ışığında çalışıyorum. Bu aralar hava yağmurlu. Benim odada malumunuz biraz kuzeye bakıyor. Yani
ne zaman biter?
En kısa zamanda bitiririm komutanım.
Yüzbaşı tabakasından bir cigara çıkarıp yaktı. Pencereden ıslak avluya, aralarında güvercinlerin dinlendiği mevsimin son çınar yapraklarına baktı. Bundan sonra her ikindi vakti Osman'ın küçük odasına gelmeye başladı. Artık esas duruş selam falan istemiyordu. Uzun uzun dikişi prova mankeniyle masa arasında mekik dokuyan Osman'ı izliyordu. Birlikte camdan bahçeye bakıp tütün tüttürmeye başlamışlardı. Sonunda pek suskunluk da kalmadı aralarında.
''Demek Köslencelisin.''
''Öyle komutanım, yerlisiyiz.''
İlk mektepten sonra götürdüler seni İzmir'e ha?
Evet, boğulacaksan büyük denizde boğul derdi anam. Gerçi İstanbul'u görünce bizim oraları yine göl sayılır ya. Ekmek derdi işte. Anam beni aldı, büyük dayısının evine götürdü. Emekli kaptandı Yusuf Reis, eski gemilerde çalışmış. Yelken zamanlarında. Loça'dan kıç üstüne kadar çıkmış ama.
O ne demek?
Çekirdekten yetişmiş yani. Denizin çıraklığından ustalığına kadar varmış. Sonra bir gemi yangınında yaralanmış. Onun kapısını çaldık işte annemde.
Askerdeki geniş omuzlu ve sert yüzü donuk bakışlı Osman'dan o yıllarda eser yoktu elbette. İnce ayakları üzerinde yaylanarak yürüyen, tahtadan oyma bir kukla gibiydi. Anasıyla kemer altına girip Kastelli yokuşuna sardıklarında arkalarına takılan kulaklarının içi kırmızı sokak köpekleri bile bu çocuk çok yaşamaz burada diye düşünmüşlerdi. Yokuşun bitimine doğru eski hamamı geçince iki katlı, pencere kepenkleri gül işlemeli, cümle kapısı ağır demirden bir kale girişini andıran evin önünde durdular.
İşte burası dedi anası, Yusuf Reis'in hanesi.
Osman ardında sokak köpeklerinin biriktiğini gördü. Sanki yanında anası olmasa onu paçasından tutup hamam ile aşı boyaları çatlayıp katmerleşmiş bakkalın arasındaki ince uzun boşluğa çekecekler, o karanlık loşlukta boğazına çökeceklerdi. Sağına soluna bakındı iyice, sokağı ve ayrıntılarını öğrenmek istiyordu. Taş yolun neresinden sökecek, nereye kaçacak, çok sıkıştırdıklarında hangi kapıyı çalacaktı? Korku ayak uçlarından sırtına kadar yürümüştü ki kapı açılıverdi. Çıkan adam kapıyı çalanlara doğru bakmamıştı bile. Sokağa doğru iki adım attı, balyoz gibi sıktığı yumruğunu kaldırıp köpeklere doğru salladı.
''Siktirin gidin lan buradan!''
Köpekler lafı ikiletmedi. Öndeki çete başı yokuştan aşağıya sekerken sürüsünü de arkasından sürükledi, kayboldular. Osman'ın soğuyan teni yeniden kendine gelmişti. Karşısındaki deve dişi gibi adama ışıldayan gözlerle baktı.
''Dayı, biz geldik.'' dedi anası. ''Tel çekmiştik sana, bilmem haberin oldu mu?''
Yusuf Reis soğuk havaya rağmen açıkta duran akıllı göğsünü kaşıdı. Hiç konuşmadan içeriye yürüdü. Kapıyı kapamadığı için bunun bir hoş geldiniz olduğunu anlamıştı Osman. Tereddüt eden annesinin de elinden tutarak onu içeriye çekti. Büyük ve uğursuz şehir daha ilk adımında onu yutup parçalamak istemişti ama bu adamdan herkesin korkup yeri duracağını anlamıştı. Hayatta kalacaksa eğer, anne ve babası onu adadan buraya fırlatıp atmıştı, Yusuf Reis sayesinde olacaktı. Diliyle diyemese de aklıyla kanıyla kavramıştı.
''Gir ana, gir!'' diye dişlerinin ardından fısıldadı.
İşte Osman'ın İzmir çukurunda günleri böyle başlamış oldu. Annesi birkaç gün oyalandı, Osman'ın akşamları yatacağı küçük odayı baştan aşağı badana edip temizledi. Yusuf Reis'in evlatlığı Leyla adında bir de kız vardı evde. Yemek, çamaşır, temizlik işlerini yapar, arada da ev için öteberi almaya çıkardı. Leyla da kadına yardım etti. Bir döşek çıkarıp oklavayla iyice dövdüler avluda. Sonra nevresimlik kumaş getirdi kız, elinden geliyordu bu işler. Çarşaf kesti, yastık kılıfı dikti, üstüne de temizinden bir sümerbank battaniyesi uydurdular. Deve tüyüydü, en son oğulcuğunu iki gözünden öptü.
''Ana gitme sen'' dedi Osman, ''burada beraber kalırız, ben çalışır bakarım sana, Yusuf dayı bir şey demez, yaşar gideriz.''
''Baban ne olacak ya?'' dedi annesi. ''Sen sık dişini. Yusuf dayı ne sanat gösterirse onu öğren. Adada bizim gibi zebil mi olacaksın? Bir çürük dalyana bakıyoruz. Kız kardeşlerin var, biz varız. Geçen kış açlıktan ölecektik az daha, unuttun mu?''
Fırtına denizin altında boz bir akıtmadır artık. Gerçekten de yaman kış geçirmişlerdi. Önce evin direği asalandı, sıtması yine tutmuştu babanın. Kız kardeşler korkudan birbirlerine sarılıp duruyordu. Babanın titremeler içinde boğuk boğuk ağlaması onları ürkütüyordu. Osman ile annesi dalyana gittiler her gün. Sabahın ilk ışığıyla beklemeye başlıyorlardı. Ama bir uğursuzlukla meraya çökmüş olmalıydı. Balığın, böceğin köküne kıran girmişti sanki. Bir türlü beklenen sürü gelmiyordu.
Akşamlar iniyor, dalyan ağları tek balık dahi görmüyordu. Evde yiyecek kalmamıştı. Sonunda annesi kızların döşeğini ve nikah yüzüğünü elden çıkardı. Eczacı Süleyman'dan bir avuç kinin, toptancı meşinden yarım teneke kavurma aldı. İlaçları balıkçıya içirdiler. Gözünü açtıkça azar azar kavurmayı yedirdiler. Kavurmanın yağına ekmek doğrayıp kalanlar için katık ettiler. Kızlar ağızlarına yayılan tadın hoşluğuyla durmadan gülümsüyordu. Osman birkaç parça olsun et için anasına yalvardı. Olmadı, onun hakkını kızlara vereydi ya. Ama anası kestirip attı.
Babanız ölürse hepimiz ölürüz.
Haftasına balıkçı biraz kendine geldi. Soluğu anlığı azalır gibi oldu. Maviş gözleri büyük bir çukurun içinden tırmanarak çıkmış, üstü başı paralanmış olsa da kuyunun ağzından görünmüştü. Etrafa bakınınca durumu hem hatırladı hem de anladı. Hatırladı çünkü bu açlığı ikinci çekişleriydi, anladı. Zira kızlarının saçlarının uçları iyice açık sarıya dönmüştü. Osman pencerenin önündeki divana tünemiş, tırnaklarını yiyerek uzağa denize doğru bakıyordu. Karısı sapı kararmış, ağzı aynı ev halkının aç dişleri gibi gümüş renginde parlayan iri nacağıyla bodur çam kütüklerini yarıyor, çıkan çıraları evi ince ince dolduruyordu kokuları, bir yana kalan parçaları bir yana istifliyordu. Kadın öyle seri ve kendinden emin, neredeyse gözü kapalı yapıyordu ki işine, felaket sanki onlara uğramamış, çektikleri acı don değiştirip bir kedi gibi eşiklerinde hiç uyumamıştı. Kadın eski yolunda akan günlerini hatırlıyor, dişlerinin arasından ıslık ıslığa bir Türkiye başlamak için can atıyordu.
''O zaman yine yapacağız bu işi,'' dedi balıkçı. ''Göklerdeki Allah'ımız yardım etsin, denizlerdeki affetsin.''
Gün suların ötesine düşüp gittiğinde evlerinden çıkan baba oğul karanlığın içine doğru yürüdü. Adam oğluna dayanıyordu. Dizleri dindiğinde durup soluklanıyor, sonra yine oğluna abanıp yola devam ediyordu. Kasabanın arka sokaklarından geçtiler. Kimseye görünmeden Köstence çarşısının sonundan girdiler. Demirci Asım'ın kapısının ipini çektiler. Demirci onları görünce anladı. Dükkan penceresinin ağır, yekpare kestaneden kaba kepenklerini çekti. Ocağın ateşi denizde batan bir dolunaya benziyordu. Yere kirli iki pöstek serdi, oturdular. Balıkçı kısık bir sesle meramını anlatmaya başladı. Lafının ortasında demirci elini kaldırıp susturdu.
''Seninle biz asker arkadaşıyız değil mi?''
''Öyle.''
25. alay, benim hiç aklımdan gitmiyor o günler. Cenktepe'de mevzideydik. Gemi topçusu bizim takımı biçtiydi ya, sen kapaklanmıştın üzerime.
Korkudan bayılmışım.
İşte kader, üstüme düşünce siberin dibine yuvarlandık. Allah vazgeçtiydi bizden çoktan, canımızı almayı da unutuverdi o gün.
Balıkçı güldü. Yüzündeki derin kırışıklıklar kımıldadı. Sanki gök bir ekin tarlası rüzgarda gidip geliyordu. Aralarında acımış sis gibi duran ateş ve çaresizlik seyrediverdi. Demirci ciddileşti yine.
''Can borcum var sana. Ödeyemem biliyorum ama geçen de bu günahı işledim ben senin için. Sonra tövbe ettim. Şimdi geldin yine aynı şeyi istiyorsun.''
Balıkçı derin bir soluk aldı, elini dizine vurdu.
''Bak Asım, ben senden ne istediğimi biliyorum. Gel sen de benim ne dediğimi bil. Mecbur olmasam bunu yapar mıyım? Allah Çanakkale'de beni almadı. Aldıklarının sayısını tutmamıştır ama beni es geçti. Peki iyilik mi yaptı bana? Bu ikinci oldu açlıkla sınadığı. Haydi bir başına olsam ya da yaşlı anam babam sağ olsa da onlarla kırılsam yine de şükür derdim. Ya çocuklar? Koca gözleriyle etime batıyorlar. Açlık boz bir köpek ağzı olmuş dolaşıyor bizim evde. Eğer bunu bir kez daha yapmam diyorsan benim elimden ne gelir? Ama o zaman sen de şu örsünle çekicini getir. Tek tek uzatalım başımızı, ez bizi. Hayrına da göm, bitsin bu günah gayrı.''
Asım başı önde düşündü, durdu öyle, sonra ''Ya Ali!'' diye kalktı gitti ocağın başına, ateşi körükledi. Dükkanın ortasındaki ağaç kasanın içine eğildi, üst üste yığdı, hurdaların arasından ağır bir zincir parçası çıkardı. Eski bir teknenin çapa zincirindendi bu.
''Madeni hekim han deveci cevherindendir'' dedi. ''Kim bilir hangi cemiden kaldı.
deniz kendi belinden düşeni unutmazmış.
Demirci Asım o gece ince işçilik çıkardı, zinciri ateşin içinde bekletti, sonra iri baklalarından birini keskiyle ayırdı. O baklayı bu defa daha uzun tuttu yanan ocağın cehenneminde. Kor halini alınca önce örsün boynuzunda açtı halkayı, ardından ateş maşasıyla tutarak örs omuza aldı, yine dövdü. Sonra yüze yatırdı da dövdü ha dövdü, inceltti bir bıçak kıvamını verdi. İki yanağı da ışıltısı gidene kadar ayrı ayrı örseledi. Suda uyuttu, yeniden ateşte tavladı. Ağzına, kanatlarına vücut verdi, ruh üfledi. Çekiç ucuyla akıntısını açtı. İşin kabası bitince bir kütüğe çiviler çaktı. Aralarına bir yanı elmas, bir yanı kumlu bileği taşını sabitledi. Taşa tükürüp bilemeye başladı. Sabahın ilk kumruları dem çekerken işi bitti. Koyun koyuna uyuyan balıkçı ile oğlu Osman'ı uyandırdı. Karşılarında güçlü mükemmel dengesiyle halkası ve boynuyla kusursuz bir süngü duruyordu. Balıkçı Asım'ın elini öptü. Osman yerdeki pöstekilerden birine iki iri adam karışı uzunluğundaki süngüyü sardı. Çıkıp gittiler. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 24.